5. ayrım. Atatürk, "Enişten nasıl?" diye soru verdi. "Epeydir görmüyorum." "Sayenizde iyidir paşam." "Neden benim sayemde iyi olacakmış? Kendi sayesinde iyidir." diye kılıcın konuşmasını düzeltti. Sonra, "Haydi çocuklar," dedi. "Bu akşam Mithat'a baskın verelim." Kılıç Ali hevesle konuştu. "İhya etmiş olursunuz paşam. Müsaade ederseniz haber vereyim." Atatürk kesin bir tavır aldı. "Yok yok, baskın yapacağız. Biraz şaşırsın, güleriz." İki otomobile doluştular ve Mithat Bey'in kapısına dayandılar. Atatürk'ün hiç yanından eksiltmediği köpeği Fox havlayarak eve dalınca Mithat Bey büyük bir heyecanla kapıya koştu ve konuklarını karşıladı. "İhya buyurdunuz Gazi Hazretleri, ihya buyurdunuz," diyor ve gelenleri var gücüyle ağırlamaya çalışıyordu. Kılıç Ali de mutfağa geçip gerekenleri aşçı kadına anlattı. O akşam oraya niçin gelindiğini bilmeyen yalnız ev sahibi Mithat Bey ile Kılıç Ali idi. Bu nedenle öteki konuklar konuşmalarında dikkatli bulunuyorlar, daha çok Atatürk'ün konuşmasını ya da bir soru sormasını bekliyorlardı. Atatürk önce evi gezdi. Güzel döşenmiş bir evdi bu. Oldukça geniş ve konforluydu. Atatürk kıymetli parçalara rastladıkça Mithat'a dönüyor, "Çok güzel bir zevkin varmış Mithat Bey, evini iyi döşemişsin," diye düşüncesini açıklıyordu. Bu sırada sofrada kurulup hazırlanmıştı. En sonra sofrayı gözden geçirdi. Ev sahibi konuklarını iyi ağırlamış olmak için evinde olup biteni sofraya dökmüştü. Siyah havyara kadar her şey vardı. Atatürk arkadaşlarına dönüp, "Mithat Bey bir sofra dökmüş ki kuş sütü eksik. Bu akşam ağız tadıyla yiyip içeceğiz çocuklar. Hadi oturalım," dedi. Herkes uygun bir yere oturdu. Kadehler dolduruldu, ilk yudumlar alındı ve sohbet başladı. O günlerde Falih Rıfkı Atay Ulus'ta bir yazı yazmış ve aferistlerden söz etmişti. Bu yazı daha çok İsmet Paşa'nın etkisiyle kaleme alınmıştı ama Atatürk bunu bilmezden geliyor, yazının ima ettiklerine hiç değinmeden milletvekillerinin ticaretle uğraşması konusunu işliyordu. Bir milletvekili demek, o ülkenin en yetişkin insanı demektir. Millet için yararlı olabilmesi buna bağlıdır. Onun için dokunulmazlığı vardır. Onun için hiçbir kanun çizgisiyle sınırlanmamıştır. Ama yine milletvekili demek, beyaz eldivenli adam demektir. Gerekmedikçe dokunmaz her şeye. Çünkü parmakları tozlanabilir, kirlenebilir. Hiç değilse öyle görünür karşıdan. Ne yapıp ne yapmayacağını takdir etmek milletvekilinin idrakine kalmıştır. Burada Falih Rıfkı'ya döndü. "Oysa sen yazında rahatça aferistlerden söz ediyorsun. Ben arkadaşlarımızın arasında böyle insanlar bulunacağını ummuyorum." Mithat Bey'in yüzüne bakmıştı. Kılıç Ali o zaman bu apansız gelişin nedenini hemen kavradı. O da eniştesinin yüzüne bakıyordu. Giderek bütün konuklar Mithat Bey'in yüzüne bakmaya başladılar. Mithat kızardı. Hafif terledi, söyleyecek söz bulamıyordu. Kendisine de bir şey sorulmuş değildi zaten. Ama bunca insan niye kendisine bakıyor ve neredeyse bu konuda kendisinden bir karşılık bekliyordu? Atatürk soruyu doğrulttu. "Sizin ticaret işleriniz nasıl gidiyor Mithat Bey?" Mithat elindeki çatalı düşürürken kıpkırmızı oldu. Ne diyeceğini kestiremiyordu. Kekeledi. "Milletvekili olunca elimdeki ufak tefek işleri dağıttım Gazi Paşa Hazretleri. Şimdi ticaretle uğraşmıyorum." "Ya öyle mi? Demek yanlış biliyorum. Bana senin bazı temsilciliklerin olduğunu söylemişlerdi." "Mümessillik, temsilcilik efendim. Var bir iki fabrikanın." "Ne fabrikaları bunlar?" "Silah fabrikaları Gazi Paşa Hazretleri. Biri Çekoslovakya'nın, biri Fransa'nın." "Bravo! Demek iki büyük memleketin en üstün sanayini Türkiye'de temsil ediyorsun. Ticaretle uğraşmıyorum dediğine göre bunlar fahri işler anlaşılan." Mithat Bey'in dili dolaşıyordu. Ne diyeceğini iyice şaşırmıştı. "Fahri değil pek Gazi Paşa Hazretleri. İş olursa küçük bir komisyon verirler." "Nasıl yani? %5, %10? "Hayır hayır Gazi Paşam, %0.5, %1, bazen 2 ama rakamlar büyük olduğu için iş olursa doyurucudur." Peki siz bu komisyona karşılık ne yaparsınız? Fabrikanın Türkiye'deki işlerini gözetirim. Bir eksiltme olursa haber veririm. Devletin bir ihtiyacı olursa fabrika adına teklifler yaparım. Anlaşıldı. Yani fabrikanın işini kovalarsınız Türkiye'de. Mithat Bey sustu. Sofra sustu. Ev bile sustu. Atatürk gözlerini Kılıç Ali'ye kaydırarak gülmeye başladı. Yani Kılıç, para kazanacak ne işler var görüyor musun? Sen bana bunlardan hiç bahsetmezsin. Kılıç Ali'nin bu konuşmalardan çok üzgün olduğu her halinden belli oluyordu. Yere bakarak konuştu. Paşam, ben böyle şeyleri bilmem ve yapanlardan da hoşlanmam. Neden canım? Para kazanmak ayıp mı? Başkası kazanacağına arkadaşlarımız kazanıyor, fena mı? Paşam, işte yüzü burada. Ben Mithat'a kaç defa söyledim bu işlerle uğraşma diye. Milletvekili milletvekilidir, o kadar. Atatürk Kılıç Ali'nin eniştesine karşı tutumundan hoşlandı. Çevresinde olan bir insanın eniştesi bile olsa böyle bir işte arkalanmamasından memnun olmuştu. Bak bunu iyi söyledin Kılıç. Milletvekili milletin vekilidir. Milletin derdiyle uğraşacak. Bu arada elbette kendisini de düşünecek ama bunun hesabını da iyi yapacak. Sonra Mithat'a döndü. Siz eskiden beri bu fabrikaların temsilcisi misiniz Mithat Bey? Mithat suçluymuş gibi sandalyesine yığılmış, güçlükle konuşuyordu. Çekoslovak firması eskidir Gazipaşa Hazretleri. Ya Fransız firması? Onun temsilcisi Satvet Lütfi Tozan yapıyordu 4 ay önce. Ben memlekette fazla bulunamıyorum, işlerden haberim olmuyor. Sen nasılsa bu işle ilgilisin, benim fabrikayı da sana devredeyim dedi. İyi arkadaşmış Satvet Lütfi doğrusu, bu kadarını bilmezdim. Sonra Abdülhalik Renda'ya döndü. Siz şu silah eksiltmesini ne zaman çıkardınız acaba, hatırınızda mı Abdülhalik Bey? 4 ay önce paşam. Atatürk işini bitirmiş gibi etrafına bakındıktan sonra kadehini kaldırdı. Hadi çocuklar, şunu da içelim de çiftliğe kadar uzanalım. Tedbirli mekanda ferahlık var demişler. Kadehini boşalttı ve ayağa kalktı. Konuklar da ayaklanmışlardı. Mithat'a kimse sen de gel demediği için dış kapıda konuklarını geçiriyordu. Kılıç Ali çıkarken eniştesine yarın sabah bize gel görüşelim dedi. Bir adım önünden gelen Salih Bozok, Kılıç Ali'nin konuşmasını duymuştu. Atatürk'ün otomobilinde giderken, Kılıç Barut Paşam dedi, yarın sabah eniştesini evine çağırdı, haşlayacak anlaşılan. Atatürk duraladı. Bari ileri gitmese, kulağını bük. O gece bir daha konuya kimse değinmedi. Atatürk daha çok Kılıç Ali ile konuşarak tasasını hafifletmeye çalıştı, gönlünü aldı. Artık ayrılma saati gelmişti. Kılıç Ali Salih Bozok'a, Salih bu akşam sen bizde kal dedi. Salih bir yandan gülüyor, bir yandan arkadaşına nazlanarak şakayı sürdürüyordu. Yarın sabah eniştene yiğitleneceksin de sana bir tanık mı gerekti? Verirsin ayak kirasını gelirim. Şakayı bırak şimdi, canım iyice sıkkın, seninle konuşmak istiyorum. Birlikte çıktılar ve Kılıç Ali'nin evine geldiler. Güneşin doğmasına ancak 2 saat vardı. Kılıç Ali eniştesi gelinceye kadar Salih Bozok'tan bütün olup biteni öğrenmişti. Siirt milletvekili Mahmud'un Atatürk'e anlattıklarını, Atatürk'ün bunu Kılıç'a duyurmayın deyişini, İsmet Paşa'nın Atatürk'le yaptığı konuşmayı, hepsini öğrenmişti. Kılıç Ali'nin bütün korkusu Atatürk'ün gözünden düşmekti. Böyle bir tehlike olmadığını anlayınca ferahladı ve Salih Bozok'a içini döktü. Ben Mithat'ın bir işler çevirdiğini biliyordum. Hatta bir defasında Mithat bana geldi ve Milli Savunma Bakanlığı'na beraber gitmemizi istedi, reddettim. Ama hangi fabrikanın temsilcisidir, bir mi iki mi bilmiyorum bunları. Öyle olduğu halde daha birkaç hafta önce Mithat'ın dikkatini çektim. İsmi çevresinde dedikodular olduğunu söyledim. Salih Bozok arkadaş olmanın rahatlığı içinde Kılıç'ı kızdırıyordu. Ortakmışsın sen de. Dünya alem biliyor bunu. Benden mi gizliyorsun? Bak Salih, bunun şakası olmaz. Vallahi kan düşer aramıza. Birazını da bana verirseniz ağzımı kapatırım. İki arkadaş bir süre şakalaştılar. Sonunda kendileri gibi uykusuz bir gece geçiren Mithat Bey de geldi. Gelmezden önce Salih, ben odaya çekileyim de siz rahat görüşün dedi. Kılıç Ali konuşmada bulunmasını istiyordu. Sonunda Salih konuşmaları işiteceği bir odaya çekildi. Kılıç Ali eniştesini karşıladı, konuşmaya başladılar. Nedir bu durum Mithat?
Durumda bir şey yok, düşmanlık sadece. Beceriksizler, iş yapmak isteyenleri çekemiyor, hepsi bu.
Gazi bir işi eline alıyor, sonra sen buna düşmanlık diyorsun. Silah satan iki fabrikanın temsilcisi olmak çok mu tabii bir şey yani?
Ben iki fabrikanın birden temsilcisi değilim ki, birinin temsilcisiyim. Ötekine de Satvet Lütfü Türkiye'de değilken göz kulak oluyorum. Ne var bunda?
Bunda bir şey yok da koskoca maliye vekili kalkar, başvekile gider, başvekil Atatürk'e bu iş için çıkar mı? Ne söylüyorsun sen?
Benim fabrikaları fiyat kırdırmamaya teşvik edeceğimi sanıyorlar. Böyle bir şey yapar mıyım ben?
Ne demek yapar mıyım? Yapmazsın belki ama işi iki ucundan niye kucaklıyorsun? Esma'yı üstüne sıçratıyorsun öyleyse. Kendini de beni de güç duruma sokuyorsun. Bak benim için de bu işe ortak diyorlarmış.
Peki ne yapayım öyleyse?
İstifa et.
Neden istifa edeyim?
Milletvekilliğinden.
Dünya alem ne der buna?
Ne derse der, senin milletvekilliğine ben gayret ettim. Atatürk'ün adı dedikodulara karışmış bir meclis üyesine tahammülü yoktur.
Sustular. Mithat'ın gözleri yaşarmıştı. Kılıç Ali Salih'e duyurmak için,
bırak ağlamayı, erkeğin ağlaması da ne oluyormuş?
Yine bir sessizlik oldu. Sonra Mithat kararlı bir sesle konuşmaya başladı.
Hayır Ali Bey, milletvekilliğinden istifa etmem. Ben namuslu bir insanım. Kimsenin de yüzüme kara çalmasına razı değilim. Eğer temsilciliğim sakıncalı görülüyorsa bundan çekilirim. Kararım bu.
Kılıç Ali karşılık verdi. Sen bana ne yapayım dedin, ben sana yol gösterdim. Karar elbette sana ait. Benim söyleyeceğim bu kadar. Konuşma burada kesildi. Önce Mithat, az sonra da Salih ve Kılıç Ali evden çıktılar. Kılıç Ali Salih'e, işte gördün diyordu. Atatürk bunu mutlaka sana soracaktır. Duyduklarını Allah sen olduğu gibi anlat.
Salih hala işin şakasındaydı.
Göz kırpmışsındır sen Mithat'a. Bana numara yaptınız. O akşam Atatürk'ün sofrasında yine beraberdiler. Atatürk bir ara Salih'le konuşmuş, olup bitenleri öğrenmişti. Sofrada Kılıç Ali'ye sordu.
Ne oldu Kılıç, eniştenle konuştun mu?
Konuştum paşam. Kendisine milletvekilliğinden istifa etmesini söyledim. Bu beni herkese karşı suçlu gösterir. İstifa etmek gerekliyse mümessillikten istifa ederim dedi.
Doğru söylemiş. Bu durumda bir milletvekilinin istifası yalnız kendisini değil, meclisi bile kamuoyunda şüpheli gösterir. Fazla ileri gitmişsin. Peki mümessilliği bıraksa başkası bunu almayacak mı? Bir temsilciliğin bilmediğimiz insanda mı olması iyi, yoksa tanıdığımız birinde mi? Yalnız eksiltmeye katılan iki fabrikanın birden temsilcisi olması laf çıkarır. Madem birinin eskiden beri temsilciliğini yapıyormuş, yine yapsın. Milletvekili olmakla insan işini kaybedecek değil. Yarın seçilmezse neyle geçinir bu insan? Ben senin yerinde olsam enişteme böyle söylerim. Olay böylece kapanmış oldu. Yazarın notu. Bu konu Falih Rıfkı Atay'ın Ulus'ta yayınladığı bir yazısından, İsmet İnönü'nün gazeteci Ecvet Güres'ine yaptığı bir açıklamadan ve Kılıç Ali'nin yazarın kendisine anlattıklarından yararlanılarak işlenmiştir. Bir Altın Tabaka Hikayesi. Çankaya'nın nar şerbeti gibi pembe boyandığı bir akşamdı. Yelsiz, kımıltısız bir Ekim akşamı. Atatürk Nuri Jonker'le bilardo oynuyor ve bu eski arkadaşını kızdırıyordu. Yusuf Kemal Tengirşek'in geldiğini haber verdiler. Buyursun dedi. Tengirşek'i kendisine bağlı bir adam bilirdi Atatürk. Nitekim eski ikisi de devletçi olduğu halde İsmet Paşa ile birçok kez çatışmıştı. Ayrılıklara düşmüştü de bir kez olsun Atatürk'ün düşüncelerinin dışında kalmamıştı. Hatta Atatürk İsmet Paşa'yı Lozan'a baş mürahhas olarak göndermeyi tasarladığı günlerde Dışişleri Bakanı olan Yusuf Kemal Tengirşek Atatürk'ün bu fikrini desteklemekle kalmamış, İsmet Paşa'yı konferansta güçlendirmek için Dışişleri Bakanlığı ile de pekiştirmek gereklidir demek samimiyetini göstermiştir. Böylece Tengirşek bakanlıktan istifa etmiş ve yerine İsmet Paşa getirilmişti. Bu tür nedenlerle Tengirşek'e önem verirdi. Kendisini karşıladı, hazırlanan sofraya oturdular.
Sofrada Tengirşek'ten başka Nuri Conker, Salih Bozok, Recep Zühtü ve Ruşen Eşref Ünaydın vardı. Atatürk, Sofya'da ataşe militer olduğu günlere ait bir anısını anlatmaya başladı. Cavit Bey'in almadığı buğdaylar. Sofya'da ateşe militerim. Fethi, Sefir Okyar, Şakir de o yıllarda Sofya'da, Bulgar Millet Meclisi'nin Türk mebusu. Bir akşam üçümüz oturmuş yemek yiyoruz. Birinci Dünya Savaşı patlamış da daha biz savaşa girmemişiz. O günler. Bizim savaşa sürüklenip sürüklenmeyeceğimizi tartışıyoruz. Ben Enver'in Türkiye'yi ateşe sokacağını savunuyorum. Fethi diplomatlık yapıp İstanbul hükümetini koruyor. Bu sırada Şakir, yahu dedi, savaşa girersek zahire bizim için önem kazanacak. Ben bugün duydum. Romanya'da satılık 10 bin ton buğday var. Yunanistan almak istiyor ama daha bağlanmamış. Bunu İstanbul'a haber versek. Fethi de ben de heyecanlandık. Savaşta ekmek cephane kadar önemlidir. Fethi, bir telgraf çekelim dedi. Ben, bu işler telgrafla falan olmaz. Telgraf o masadan bu masaya havale edilirken buğdaylar da satılır. En iyisi Şakir hemen atlayıp İstanbul'a gitsin. Maliye Bakanı Cavit'le görüşsün. Bitirsin bu işi dedim. Sonunda benim dediğim gibi yapılması kararlaştırıldı. Hemen o gece Sofya'dan İstanbul'a kalkacak bir tren vardı. Şakir'i apar topar hazırlayıp trene bindirdik. Hayırlı telgrafını beklediğimizi söyledik. Gitti. Hesapça telgrafın en geç 3. günü elimizde olması gerekirdi. Gelmedi. Nihayet 5. gün İstanbul'dan bir telgraf aldık. Şakir bu telgrafta önceden kararlaştırdığımız gibi bağlanın demiyordu. Sadece geliyorum bekleyin diyordu. Buna hiçbir anlam veremedik ama beklemekten başka çare yoktu. Trenin geleceği saatte istasyona gittik. Şakir'i karşıladık. Yüzü bulutluydu. Yolda bize durumu anlattı. İstanbul'a gitmiş. Savaş bulutları geziniyormuş Bağbali'nin üstünde. Türkiye ha harbe girdi ha girecek yerdeymiş. Güç bela Cavit'i yalısında görebilmiş. Anlatmış durumu. Cavit çok soğuk karşılamış Şakir'i. Hele işi öğrenince neredeyse canı sıkılmış. Bizimkisi bir gayretkeşlikmiş. Koca Osmanlı İmparatorluğu buğdayını nereden alacağını bilmez, düşünmez miymiş? Suriye dururken, Konya dururken ta Romanya gibi yerden buğday mı alınırmış? Sonunda da bize bir selam yollamış. Keyfimize bakalımmış. Öyle öfkelendim ki adeta ağzımdan kaçtı. Asmalı bu herifi demiştim. Fethi işi karıştırmak için gülerek sen bir fakir kol ağasısın. Vekil asmak neyine diye işi şakaya boğmaya çalıştı. Başardı da. Çünkü bizim için artık yapacak bir şey kalmamıştı. Birkaç gün sonra bu buğdaylar gözlerimizin önünde vagon vagon Yunanistan'a gitti. Biz de elimiz böğrümüzde sadece baktık. Derken savaşa girip de buğday sıkıntısı başlayınca askere taşlı arpa ekmeği dağıtmaya başladığımız zaman nasıl küplere bindiğim görülecek şeydi. Ama yine de yapılacak bir şey yoktu. Bunu niye anlatıyorum? Dün Şakir bana geldi. Ne olsa eski arkadaş. Oturup şuradan buradan konuştuk. Bu konu açıldı. Meğer Şakir sonradan duymuş. Cavit'in buğdayları almak istememesinin nedeni bizim bu işten komisyon alacağımız kuşkusuymuş. Öfkemden asmalı bu herifi diyecektim yeniden neredeyse. Sen sefirin Fethi ile ataşe militerin Mustafa Kemal'in komisyon alacağını hesap edersen bu hesap yüzünden de milletin muhtaç olduğu bir zaruret maddesini almaktan uzaklaşırsan seni bir kere değil iki kere asmalı. Dipnot. Bu hikayenin bana anlatıldığı tarihten eski Maliye Bakanı Cavit Bey Ankara İstiklal Mahkemesi kararı ile asılmıştı. Atatürk konuşmayı sürdürdü. Dün Şakir bana geldi, bunları bir kere daha hatırlayıp konuştuk. Avrupa'dan dönüyormuş, bana da güzel bir hediye getirmiş. Altınlı, pırlantalı falan bir tabaka. Tengirşek'e döndü. Görmek ister misin Yusuf Bey? Tengirşek uygun bir üslupla teşekkür etti. Atatürk sofracısı Cemal Granda'ya seslendi. Bizim Bekir'e söyle dünkü tabakayı getirsin. Biraz sonra Bekir Çavuş kadife kutu içindeki tabakayı sofraya getirdi. Atatürk konuklarına gösterdi. Pırlantadan da inisiyalleri var. bayağı pahalı bir şey. İşleri iyi gidiyor anlaşılan. Yusuf Kemal bir karşılık vermiş olmak için "Milli savunmanın taahhüt işlerini yapıyor" dedi ve demesiyle birlikte Nuri Jonker kıs kıs gülerek tabağına eğildi. Atatürk kaşlarını çattı. "Ne var Nuri, niye gülüyorsun?" "İşleri iyi gidiyor diyordunuz da." "İyi gidiyor ne demek? Karun oldu, karun." Atatürk sinirlenmişti. Bir arkadaşının bir arkadaşı aleyhinde bulunmasından hoşlanmazdı. "Ne zamandan beri başkasının parasında gözün var senin?" "Haşa paşam, başkasının parasında pulunda gözüm yoktur. Yalnız milletin parasında gözüm var." "O da ne demek?" Yusuf Kemal beyefendi söyledi de ne demek olduğunu, Milli Savunma Bakanlığı'na çürük çarık şeyler sokuşturuyor, sonra da milyonlar vuruyor. Atatürk Yusuf Kemal tengir şeke döndü. "Öyle mi beyefendi?" Bu beyefendi deyimi Atatürk'ün Yusuf Kemal'e de sinirlendiğini gösteriyordu. Onun için Tengirşek yumuşak bir sesle karşılık verdi. "Bunları söyleyenler var şurada burada. Bendeniz işin iç yüzünü bilmiyorum. Şahsen ummam." Atatürk "Ya" dedi, "demek böyle. Eski arkadaşlarımız bize sırtını dayayıp hazineyi soyuyorlar. Bize de rüşvet veriyorlar, öyle mi?" Nuri Jonker karşılık verdi. "Size sırtını dayayan yok. Bir yere sırtını yaslamışsa Milli Savunma Bakanı Recep Peker'in sırtına yaslamıştır herhalde. Çünkü içtikleri su bile ayrı gitmiyor." Atatürk'ün yüzü iyice kararmıştı. "Peki Nuri, neden bu işlerden bizim en son haberimiz oluyor?" Nuri Jonker eski arkadaşlığına güvenerek cesur bir karşılık verdi. "Her şeyi size nasıl söyleyeyim paşam? Şunu bunu ağzımızdan kaçırıyoruz diye İsmet Paşa'nın yanından bile geçilmiyor. Tembihler sitemi geçti de azarlamaya kadar uzadı. Bu yaştan sonra bir de azar mı şitelim?" Atatürk kesin konuştu. "Bırak şimdi İsmet Paşa'yı. Onun da haberi olsa işin önünü alır. Hadi bana İsmet Paşa korkusuyla söylemiyorsunuz. Peki İsmet Paşa'ya bunu anlattın mı?" "Hayır paşam, kusura bakmayın. Bu yaştan sonra laf taşımaya alışamam." Salih Bozok araya girdi. "O zaman da başbakan kendisini hükümet olarak kusurlu gördüğümüzü sanıyor." Atatürk kesti. "Bırakın efendim bunları." Sofrada kesin bir sessizlik oldu. Bu sessizlik ne kadar sürdü bilinmez. Sonunda Atatürk başyaveri Rusuhi'yi çağırdı. "Buraya çağırmayın ama Milli Savunma Bakanı Recep'in nerede olduğunu bana öğrenin." Tadı iyice kaçmış sofrada bir süre daha beklendi. Sonunda Recep Peker'in Kılıç Ali'nin evinde olduğu öğrenildi. Atatürk, "Kalkın arkadaşlar" dedi. "Kılıç'ın evine gidiyoruz." Hep birlikte kalkıldı. Kılıç Ali'nin evi Çankaya Köşkü'ne çok yakın ve Çankaya'da olduğu halde otomobillere binildi. Şoförler tembihliydiler. Korna çalmıyorlar, arabaları gürültüyle sürmüyorlardı. Usul usul eve sokuldular. Atatürk'ün köpeği Fox'u sofracı Cemal sıkı sıkı tutuyor, havlamasını önlüyordu. Atatürk otomobilinden indi ve Kılıç Ali'nin ziline sağ elinin baş parmağıyla bastı. Uzun ve tek bir sesti bu. İçeride Kılıç Ali yerinden hopladı. "Atatürk, bu onun kapı çalışı." Bir solukta kapıya ulaştı ve kanadı sonuna kadar açtı. "Paşam, ne büyük bir iltifat bu bizim için." Ama daha Atatürk kapıdan ayağını atmadan Fox, Cemal'in elinden kurtulmuş, yıldırım gibi eve dalarak bütün kıyı bucağı dolaşmıştı. Atatürk bir yandan yürüyor, bir yandan konuşuyordu. "Yürüyelim arkadaşlar, Kılıç'ın evinde iş var dedik, geldik." "Sefalar getirdiniz Aziz Paşam, ihya ettiniz." Atatürk odaya girip Recep Peker'i görünce şaşmış göründü. "Oo Kılıç, evinde kimler varmış senin böyle?" Hemen masa genişletildi, servisler kondu, kadehler dolduruldu. Atatürk köşkten çıkarken Kılıç Ali hazırlıksız olabilir düşüncesiyle Çankaya'dan da bazı şeyleri hazırlatıp arabalara koydurtmuştu. Sofraya onlar da kondu. Sonunda Atatürk kadehini kaldırarak "Haydi çin çin" dedi. "Sağlığınıza paşam." Atatürk herkesin yüzüne ayrı ayrı bakıyor, Recep Peker'e sıra gelince o yokmuş gibi davranıyordu. Recep Peker hiçbir şeyin farkında değildi. Sofrada sevimli bir hava yaratmak için Kılıç Ali'yi kalaylıyor, espriler yapıyor, hikayecikler anlatıyordu. Sınırlı akşam sofrasında pek görülmeyen Yusuf Ziya Tengirşek'in birlikte gelişi bile dikkati çekmemişti. İlk kadehler bu hava içinde tüketildi. Atatürk ikinci kadehini dudağına götürürken birden hatırlamış gibi yapıp sofraya seslendi. Çocuklar, size sansasyonel bir haber. Dün rüşvet aldım. Herkes Atatürk'e bakıyor. Olayı hiç bilmeyen Kılıç Ali ile Recep Peker iyice şaşırmışlardı. Atatürk Recep Peker'in yüzüne bakarak konuşmasını sürdürdü. Aldığım rüşveti görmek ister misin Recep? Göstereyim mi? Recep Peker toparlanmaya çalışırken, "Estağfurullah paşam, şaka yapıyorsunuz herhalde," dedi. Ama Atatürk direndi. "Şaka falan yok. Rüşvet, bildiğin rüşvet. Getireyim de görün." Sonra arkasında duran Bekir Çavuş'a seslendi. "Bekir, şu pırlantalı altın tabakayı getir." Bekir tabakayı çıkarınca Recep Peker de Kılıç Ali de özel bir düzen karşısında olduklarını hemen anladılar. Atatürk kendisine verilen bir tabakayı rüşvet diye niteliyor, sonra da yanında taşıyorsa bunun bir anlamı olması gerekti. Tabakayı daha önce görenler de ilk göz görüyorlarmış gibi yaptılar. Tabaka elden ele dolaşmaya başladı. Recep Peker'e gelince Peker tabakayı şöyle bir inceledi, beğendiğini belirtir bir hareket yaptı ve Kılıç Ali'ye uzattı. "Güzel bir tabaka paşam, güle güle kullanın." Atatürk hemen karşılık verdi. "Sana rüşvet diyorum, sen bana güle güle kullan diyorsun. Sana gelseydi sen kullanır mıydın?" Recep Peker Atatürk'ün şaka yapmadığını fark ederek konuştu. "Rüşvet olsa alır mıydınız paşam? Besbelli şaka yapıyorsunuz." "Aa, hiç kimse insana rüşvet diye vermiyor ki. Armağan diye veriyor. Ne bileyim, ben de aldım." Kılıç Ali tabakayı evirip çevirdikten sonra, "Affedersiniz paşam," dedi. "Bu güzel rüşveti kimden aldığınızı sorabilir miyim?" "Tabii, Şakir getirdi." Atatürk Peker'in yüzüne bakıyordu. Peker birden duraladı. Şakir yakın arkadaşıydı. Atatürk'ün de yakın arkadaşı olduğu için kendisine önem veriyordu. Atatürk bir arkadaşın bir arkadaşa armağan ettiği tabakayı rüşvet olarak nitelendirdiğine göre hedef kendisi de olabilirdi. Peker, "Gördünüz mü paşam, şaka yapıyormuşsunuz," dedi. "Şakir bunca yıllık bir arkadaşınız. Sen de arkadaşı değil misin?" "Tabii. Sana ne getirdi öyleyse?"